Merhaba, ben Yusuf. Ninnar Tre Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Jesse Skell tarafından yazılan The Art of Game Design. A Book of Lenses, 3rd Edition, oyun tasarımını yalnızca kurallar ve yazılım üzerinden değil, oyuncunun yaşadığı bütün deneyim üzerinden inceleyen kapsamlı bir başvuru kitabıdır. Kitap, video oyunlarıyla sınırlı kalmaz, masa, kart, spor, eğitim ve karma oyunların ortak tasarım ilkelerini ele alır. Temel amacı, tasarımcıya hazır reçeteler vermek değildir. Bunun yerine, bir oyunu farklı açılardan sorgulayabileceği mercekler sunar. Her mercek, tasarım sürecinde gözden kaçabilen bir problemi görünür kılmak için sorular içerir. Skell, mekaniklerin, hikayenin, estetiğin, teknolojinin ve oyuncu psikolojisinin birbirinden ayrı kararlar olmadığını gösterir. Üçüncü baskı, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, ücretsiz oynama modelleri ve güncel oyun örnekleriyle kapsamını yeniler. Böylece kitap, fikrin ilk taslağından test sürecine kadar tekrar tekrar oynanmak istenen anlamlı oyunlar üretmenin düşünsel çerçevesini kurar. Dili teknik ayrıntıları tamamen dışlamadan anlaşılır kılır ve tasarım kararlarının nedenlerini tartışmaya açar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, mercek yöntemi, tek doğru yerine sistemli sorgulama önerir, kitabın ayırt edici fikri, oyun tasarımının tek bir bakış açısıyla çözülemeyeceğidir. Skell bu nedenle yüzü aşkın mercekten yararlanır. Mercek, bir tasarım kararını değerlendirmek için kullanılan odaklı soru kümesidir. Örneğin bir oyun teknik olarak sorunsuz çalışırken oyuncuya yeterli merak, anlam veya kontrol hissi vermeyebilir. Başka bir mercek ise aynı oyunun hedeflerini, kurallarını, geri bildirimini ya da duygusal etkisini incelemeye yöneltir. Bu yaklaşımın gücü, tasarımcıyı ilk fikrine gereğinden fazla bağlanmaktan korumasıdır. Oyuncu davranışı beklenenden farklılaştığında sorun yalnızca denge ayarlarında aranmaz. Tema, arayüz, öğrenme eğrisi, ödül yapısı ve sosyal bağlamda yeniden değerlendirilir. Mercekler kontrol listesi gibi mekanik biçimde uygulanmamalıdır. Her biri, doğru soruyu doğru aşamada sormaya yarayan bir düşünme aracıdır. Böylece tasarım toplantılarındaki kişisel beğeniler, daha somut gözlemler ve test edilebilir varsayımlar haline gelir. Kitap, tasarımın kesin cevaplardan çok, dikkatli gözlem, deneme ve düzeltme döngüsü gerektiren bir karar verme işi olduğunu savunur. İkinci olarak, oyuncu deneyimi, kurallardan daha geniş bir tasarım hedefidir. Skell için oyun, sadece kuralların çalıştığı kapalı bir sistem değildir. Oyunun değeri, oyuncunun algıladığı deneyimde ortaya çıkar. Bu nedenle tasarımcı, oyuncunun ne yaptığını kadar, neyi anladığını, ne hissettiğini ve sonraki anda ne beklediğini de düşünmelidir. Bir hedefin açık olması önemlidir. Ancak hedefe ulaşmanın oyuncuda gerilim, keşif, ustalık ya da aidiyet yaratıp yaratmadığı da önem taşır. Kitap, oyun tasarımında empatiyi merkezi bir beceri olarak konumlandırır. Tasarımcı kendi uzmanlığını oyuncunun bilgisiyle karıştırmamalıdır. İlk kez oynayan biri için karmaşık görünen bir kural, deneyimli ekip üyelerine görünmez hale gelebilir. Bu yüzden öğretme biçimi, geri bildirim, hata yapma maliyeti ve ilerleme hızı oyuncu deneyiminin parçalarıdır. Oyuncuların aynı oyundan aynı beklentiyle gelmeyeceği gerçeği de tasarımı etkiler. Rekabet arayan kişiyle hikaye veya rahatlama arayan kişinin oyuna verdiği anlam farklı olabilir. Skell, hedef kitleyi soyut bir pazar etiketi olarak değil, ihtiyaçları ve sınırları olan gerçek insanlar olarak ele almayı önerir. Bu yaklaşım, erişilebilirlikten zorluk ayarına kadar pek çok kararın daha bilinçli verilmesini sağlar. Üçüncü olarak, mekanikler. Hedefler ve geri bildirim birlikte anlam üretir, kitapta mekanikler, oyuncunun yapabildiği eylemler ve bu eylemlerin sonuçları olarak değerlendirilir. Ancak Skell, iyi bir mekaniğin tek başına ilginç olmasının yeterli olmadığını vurgular. Mekanik, oyunun hedefleriyle, engelleriyle ve geri bildirim sistemiyle uyumlu olmalıdır. Oyuncu hangi eylemin mümkün olduğunu, neden önemli olduğunu ve sonucunda ne değiştiğini anlayamazsa, kural zenginliği kolayca belirsizliğe dönüşür. Bu nedenle seçimlerin anlamlı olması kritik bir ilkedir. Anlamlı seçim, oyuncuya görünürde farklı olan ama pratikte aynı sonuca çıkan seçenekler vermek değildir. Seçeneklerin maliyetleri, riskleri, fırsatları ve sonuçları hissedilir biçimde ayrışmalıdır. Şans unsuru da bu çerçevede ele alınır. rastlantı, sürpriz ve tekrar oynanabilirlik sağlayabilir. Fakat oyuncunun kararlarının etkisini tümüyle silerse adalet duygusunu zedeleyebilir. Denge, her unsurun eşit güçte olması demek değildir. Daha çok, oyunun vaat ettiği deneyimi taşıyan seçeneklerin işlemesidir. Kitap, prototip kurmanın önemini de buradan çıkarır. Bir kuralın kağıt üzerinde zarif görünmesi, oynandığında anlaşılır, eğlenceli veya dengeli olacağını garanti etmez. Tasarımcı erken testlerle varsayımlarını sınamalı ve mekanikleri gerçek oyuncu davranışına göre değiştirmelidir. Dördüncü olarak tema. Hikaye ve estetik oyun sisteminden bağımsız değildir. The Art of Game Design, hikaye ve görsel sunumu sonradan eklenen süsler olarak görmez. Oyuncunun oyundaki eylemlerine verdiği anlam, tema, dünya, karakterler, ses ve görsel dil aracılığıyla güçlenir. Fakat kitap, anlatının oyuna zorla yerleştirilmesine de karşıdır. Bir hikaye, oyuncunun yaptığı seçimlerle, oyunun temposuyla ve kurallarıyla ilişki kurduğunda daha etkili olur. Örneğin, oyuncuya özgürlük vaat eden bir dünya, sürekli kesintiler ve dar eylem seçenekleri sunuyorsa anlatı ile deneyim arasında uyumsuzluk oluşur. Estetik de yalnızca güzel grafik demek değildir. Renk, ses, ritim, arayüz ve fiziksel ya da dijital nesnelerin hissi, oyuncunun dikkatini yönlendirir ve oyunun duygusal tonunu belirler. Shell, tasarımcının hangi duyguyu, hayali veya ilişkiyi kurmak istediğini açıkça düşünmesini ister. Bu soru, mekanik seçimleri de etkiler. Hızlı kararlar gerektiren bir yapı, sakin bir keşif duygusuyla her zaman uyumlu olmayabilir. Kitabın yaklaşımı, hikaye odaklı ve sistem odaklı oyunlar arasında katı bir ayrım kurmaz. Bunun yerine, bütün öğelerin ortak bir deneyime hizmet edip etmediğini araştırır. Bu bütünlük, oyuncunun oyunu yalnızca anlamasını değil, hatırlamasını da kolaylaştırır. Son olarak, yeni platformlar ve iş modelleri temel tasarım sorularını değiştirmez. Üçüncü baskı, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, mobil oyunlar. Ücretsiz oynama yapıları, hibrit ve dönüştürücü oyunlar gibi güncel alanlara uzanır. Bu güncelleme, kitabın teknolojik değişimi görmezden gelmediğini gösterir. Sanal gerçeklikte beden hareketi, mekansal algı ve fiziksel rahatlık daha belirleyici hale gelir. Artırılmış gerçeklikte ise oyun dünyası oyuncunun gerçek çevresiyle ilişki kurar. Ücretsiz oynama modellerinde ilerleme, ödül ve gelir mekanizmalarının oyuncu güveniyle dengelenmesi gerekir. Buna rağmen Shell, yeni platformların eski tasarım ilkelerini geçersiz kılmadığını ima eder. Oyuncu hedefi anlıyor mu, seçimleri anlamlı mı, geri bildirim açık mı, deneyim tutarlı mı soruları her ortamda geçerlidir. Teknoloji, yeni imkanların yanında yeni sınırlamalar da getirir. Tasarımcı bu sınırlamaları yalnızca mühendislik sorunu gibi değil, deneyimin parçası olarak ele almalıdır. Kitap ayrıca oyunların eğlence dışındaki alanlarda kullanılabileceğini kabul eder. Eğitim, davranış değişimi veya sosyal etkileşim amacı taşıyan oyunlarda hedeflenen etki ile oyuncunun gönüllü katılımı arasında hassas bir ilişki vardır. Bu nedenle amaç ne olursa olsun, oyuncunun özelliği, anlayışı ve deneyimi tasarımın merkezinde kalmalıdır. Sonuç olarak The Art of Game Design. Oyun tasarımına yeni başlayanlar, öğrenciler, bağımsız geliştiriciler, tasarım ekipleri ve oyunla ilişkili ürünler üzerinde çalışan profesyoneller için güçlü bir çalışma kaynağıdır. Programcı, sanatçı, yapımcı veya anlatı tasarımcısı olan okurlar da kendi uzmanlık alanlarının bütün deneyimi nasıl etkilediğini daha net görebilir. Kitabın en pratik yararı, soyut eleştirileri uygulanabilir sorulara dönüştürmesidir. Bir prototip beklendiği gibi işlemiyorsa, okur yalnızca oyunun eğlenceli olup olmadığını sormakla kalmaz. Oyuncunun hedefi anlayıp anlamadığını, seçiminin sonuçlarını hissedip hissetmediğini, ritmin uygunluğunu ve temayla kuralların uyumunu ayrı ayrı inceleyebilir. Bu yöntem ekip içi tartışmalar içinde ortak bir dil sağlar. Benzer oyun tasarımı kitapları çoğu zaman mekanik kurulumuna, belirli türlere veya üretim süreçlerine daha dar bir açıdan yaklaşır. Shell'in kitabını farklılaştıran unsur, teknoloji, estetik, psikoloji, hikaye, ekonomi ve oyuncu deneyimini aynı tasarım problemi içinde birleştirmesidir. Çok sayıda mercek ilk bakışta yoğun gelebilir. Ancak kitabın amacı hepsini ezberletmek değildir. Amaç, tasarımcının alışkanlıklarını sorgulayan, farklı disiplinlerden gelen etkileri fark eden ve test sonuçlarına göre kararlarını değiştirebilen bir düşünme biçimi geliştirmektir. Bu nedenle kitap, belirli bir oyun motoruna veya kısa ömürlü bir akıma bağlı kalmadan uzun vadede kullanılabilecek bir değerlendirme çerçevesi sunar. Destek olmak isterseniz Yesse Shell kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.